Aurora'nın incileri, Nermin Bezmen.
Ayrım 24.
Sürpriz bir aşka kanat açmak. Celeste ve Paul, Boston'dan müthiş bir haberle döndüler. Şubat ayında evlenmeye karar vermişlerdi. Yine de benden hala onay bekler tavırları olması çok hoştu. Onları bütün kalbimle ve samimiyetimle desteklediğimi bilmeleri ve beni merak etmemeleri konusunda bir kez daha ikna olma ihtiyacındaydılar belli ki. İçimde en ufak bir endişe olmadan onlara yalnızlığımın beni bedbinliğe sürüklemeyeceğini tekrar tekrar anlatmak durumunda kaldım. Aslında kendimi hatırladığımdan beri geceleri yanımdaki odada yatmasına, bütün günlerini sadece benimle ilgilenerek geçirmesine, her ihtiyacımda kucağını, yüreğini bana açmasına, gözyaşı döktüğümde silmesine alıştığım sevgili mürebbiyemden ilk defa ayrılacak olmak bende farklı hisler yaratmıştı. Bir taraftan artık tamamen bağımsız ve hayatı tek başına göğüsleyebilecek olmanın heyecanını duyuyordum. Diğer taraftan da geçmişimi, memleketimi, ailemi, her şeyiyle hayatımı benimle ve benim için buralara kadar taşıyan ve yaşatan, bana ait bir parça benden alınıyormuş hissiyle, acı değil ama burukluk veren bir duygu taşıyordum. Hayatımın her değişikliğe ve bilinmeyene açılacağı zaman olduğu gibi şimdi de endişeli ama tatlı bir heyecan içindeydim. Gerçi Celeste'in sadece Greenwich Village kadar uzağa gidiyor olması, yalnız kalacağım kaygısından beni uzak tutuyordu. Her ihtiyacım olduğunda kolaylıkla ulaşabilecektim. Acaba Monsieur Ferretti'nin haberi var mıydı Celeste'in yaşamındaki bu büyük değişiklikten? Dadımın nişanlandığı haberini aileme yazmıştım ama mektubun ne zaman varacağı bir yana ellerine geçip geçmeyeceğini dahi bilmiyordum. Onlardan son gelen haber aylar önceydi. Babamın yolunda gitmeyen birçok şeyi iyi göstermeye çalıştığı çok bariz, zoraki haber yaratıp verme telaşındaki mektubu beni ürkütmüştü. Ama karşılığında sorduğum sorulara ne zaman, nasıl bir cevap alacağım belli değildi. Bütün aile fertlerinin tek tek yazıp zarfı doldurdukları mektuplardan eser kalmamıştı. Son aldığım mektupta, babamın satırlarının sonunda annem de aşağı yukarı onun tekrarı olabilecek cümlelerle beni iyi olduklarına ikna etme çabasında bir şeyler yazmıştı. Babamın adeta resim çizer, annemin nakış işler gibi detaylı yazdıkları mektupların yerine sanki kullandıkları her fazla kelimeden bir başka şeyin eksikliğini fark edecek olmamdan korkup cümleler seçmiş gibilerdi. Beni ne kadar merak ettikleri ve bu kadar uzakta yapayalnız kalmış olmamdan ne büyük bir çaresizlik duydukları çok belliydi. Onlara her defasında hayatımın hiç de endişe edilecek bir durumda olmadığını anlatmaya çalışıyordum ama nafileydi. Kaldı ki birbirimizden aldığımız haberlerin yazıldığı ve karşıdakine ulaştığı zaman arasında öyle uzun bir ara oluyordu ki insan okuduklarının hala yazıldığı günkü realiteyi koruyup koruyamadığını bilemiyordu. Aramızdaki uzaklık artık sadece mekan olarak değil, zaman olarak da perçinlenmişti. İstanbul'da baba evimde ve ailemin hayatında yanlış ve üzücü bir şeyler yaşandığını hissedebiliyordum. Ama bunu ne sorgulayacak ne cevabını bulacak imkanım vardı. Bana anlattıkları kadarını kabullenmek ve inanmak zorundaydım. Aklıma gelenlerin sadece evham olduğunu kendime telkin ederek onlardan uzakta hayat mücadelemi götürmeye çalışıyordum. Celeste ve Paul, 5. caddedeki büyük katedralde evlendiler. New York karlar altındaydı ve sevgili mürebbiyem, belki de hayatı boyunca özlemini çektiği gelinliği içinde o kadar güzel ve mutluydu ki. Shanna ve ben de nedimeleri olarak krem rengi ipek satenden elbiseler giymiştik. Nikah töreni esnasında Celeste'i izlerken, belki de İstanbul'da kalmış olsaydık, bu mutluluğu hiçbir zaman yakalayamayacağını düşünerek sevinç ve mutluluk gözyaşları döktüm. Celeste'in düğününden sonra hayatımda ilk kez bomboş bir evde yapayalnız kalmıştım. Doğduğum günden beri benimle olan sevgili mürebbiyemin evimden ayrılması, onca sevdiğimden uzak kaldığım halde, ayrılığı ilk defa bu kadar yoğun bir şekilde hem ruhsal hem fiziksel anlamda hissettiriyordu. Yine de hayatımı kolaylaştıran sevenlerimin korumacılığından birer birer uzaklaşırken, sanki kendi başıma mücadele gücüm törpülenmekteydi. Dünya savaştaydı, ailem çok uzaklardaydı, kocamı kaybetmiştim. Celeste kendi hayatını kurmuştu ve ben bütün bunlara rağmen bu büyük yalnızlığın içinde yaşımın gerektirdiğinden çok daha olgun ve kuvvetli olduğumdan emindim. Kendime acımamak ve güvenmek, benliğimi saran hiç kimsesizlik duygusunu alt ettiği için de mutluluk duyuyordum. Beni bir müddet için aşk macerasına girmekten alıkoyan belki de bu aşırı güven duygusu oldu. Kimseye dayanmadan ve yalnızlığımı paylaşmadan yaşamı tek başına götürebiliyor olmanın tadını çıkarmak istiyordum. Onun için aylar boyunca Nazir'in ardı ardına gelen davetlerini, her ne kadar beraber geçirdiğimiz o son akşamın saatlerini içim ısınarak hatırlıyor olsam da muhtelif bahanelerle geri çevirdim. Halbuki beni eve bıraktığı o gece yüreğimi saran heyecan ve coşku bana yeni aşkıma doğru pupa yelken yola çıkmaya hazır olduğumu fısıldamıştı sanki. Limanımda kalıp bu yeni maceramdan vazgeçmiş olmamın olgunlaşmaya başladığımdan mı yoksa erkenden ihtiyarladığımdan mı kaynaklandığını düşündüğüm çok olmuştu o günlerde. Ama her halükarda dostluk dışında hiçbir ilişkinin yardımına ihtiyaç duymadan hayatı taşıyor olabilmenin keyfini yaşamayı tercih ediyordum. Kendime ait bilmediğim bir zenginliği keşfetmiş gibiydim. Bu arada Celeste, Paul, Shana, Bill, Ezra ve ailesinin bana gösterdiği yakınlığın ve sevginin de tadını çıkarıyordum. Genellikle hafta sonları herhangi birimizin evinde veya dışarıda bir yemekte buluşup sıcacık dostluğumuzu devam ettiriyorduk. Günlerim, okulum, galerideki işim, derslerim, imtihanlarım arasında son süratle geçip gidiyordu. Celeste'in evden ayrılışından sonra en çok beraber zaman harcadığım Ezra olmuştu. Hoş sürprizlerle hayatımı renkli ve eğlenceli kılmakta birebir de Ezra. Bazen yorgun argın galeriden döndüğüm akşamlar ya dairesinde hazırlattığı hoş bir akşam yemeğine çağırır veya Metropolitan'daki bir operaya veya Broadway şovuna aldığı biletlerle kapıda belirirdi. İşin garibi, onun benim için program hazırladığı hiçbir akşam bir başka meşguliyetim olmazdı. Aramızda harika arkadaşlıktan başka bir ilişki olmamasına rağmen her nedense sanki ikimizin zamanları hep diğeri için sorgusuz sualsiz saklanmış gibiydi. O ayırdığı her anı benim paylaşacağımdan emin, bense hayatıma getirdiği renkten ve dostluktan memnun, Ezra'dan başkası için vakit ayırmayı düşünmeden ve her davetini, programını tereddütsüz kabulle bir ilişki götürüyorduk. Bugüne dek ne davetlerinde rastladığım kız arkadaşlarından herhangi biri, ne de bir başka kadınla özel bir yakınlığı olduğuna dair bir işaret almıştım. Ancak açıklayamadığı bir ilişkisi olduğunu zaman zaman düşünsem de umursamıyordum. Görünen oydu ki Ezra aslında dersim ve işim dışında kalan hangi zamanda istesem o zamanı benimle geçirmeye hep hazırdı. Beraber çok eğleniyorduk, müşterek zevkleri paylaşıyorduk. Onun koluna girip yürümekten, kolunu omzuma atıp sarılmasından, alnıma yanağıma kondurduğu sıcacık şefkatli öpüşlerinden hiç rahatsızlık duymuyor, kendimi yanında rahat, huzurlu ve mutlu hissediyordum. Yakışıklı, şık, zarif, sevecen ve güvenilir bir kavalye ile karşılıklı hayranlık üzerine kurulmuş bir yakınlık içinde hayatımdan çok memnundum. Onun gözlerinde, kahkahasında da kendi yansımamı görüyordum. Aramızda kelimelerle ifade edilemeyecek, birbirimizden başkasına ihtiyaç duymayacağımız bir arkadaşlık gelişmişti. 1916 kışı ve yazı geçip gittiğinde aramızdaki bu derin arkadaşlık daha da pekişmiş, yılbaşında Janine Stein'ın oğlunun bana olan ilgisi konusunda memnun bir tebessümle yaptığı imaları çoktan unutmuştum bile. O süre zarfında fiziksel bir ilişkiden kaçmamın sebebini kendime sorsam da, bunun nefsimin bedenimdeki izlerini unutana kadar bekleme ihtiyacından mı, yoksa tenimde en son nefsimin temasını saklama arzumdan mı geldiğini hala cevaplayabilmiş değilim. O yıl Ezra ile paylaştığımız ilginç yerlerden biri de yine Metropolitan Operası'nda izlediğimiz İspanyol besteci Enrique Granados'un meşhur piyano süitinden operaya uyarlanmış eserinin premieriydi. Hayatı boyunca denizden olağanüstü bir korkuyla uzak kalmış ve bu yüzden deniz aşırı hiçbir ülkeye konsere gitmemişti Granados. Ancak harp dolayısıyla 1914'ten itibaren Avrupa'daki konserleri iptal edilince, Metropolitan'dan gelen ısrarlı teklifleri kıramayıp gözünü karartmış ve bir cesaret eşiyle birlikte New York'a gelmişti. 28 Şubat gecesi katıldığımız premieri tek kelimeyle muhteşemdi. Milliyetçi esintiler eşliğinde son derece romantik bestelenmiş opera, Granados'un neden kimilerince İspanyol Chopin'i, kimilerince son romantik ve sanatçı dostlarınca bizim Schubert diye adlandırıldığını anlatmaya kâfiydi. O gece Granados'un melodileri bana, içimde, yüreğimin derinliklerinde uyandırılmayı bekleyen, hep Chopin'in tuşlarında bulmaya alıştığım hüzünlü mutluluğu yaşatmıştı. Operasının premierinden sonra sanatçı, Amerika'da arka arkaya birçok konser verdi, piyanoda plaklar doldurdu. Başkan Woodrow Wilson'ın davetiyle Beyaz Saray'da özel bir konseri de programına ekleyip, çok korktuğu deniz yolculuğunu bir kez daha yapıp ülkesine dönme zamanı geldiğinde, aradan geçen zamana rağmen ben hala operasının tesiri altındaydım. Ve bir sabah gazetede Sussex yolcu gemisinin İngiliz kanalında bir Alman denizaltısı tarafından torpillenerek batırıldığını okuyup, ölen yolcular arasında Granados'un ismini görünce, kısa bir süre önce hayatıma anlam katan bu olağanüstü sanatçı için uzun uzun ağladım. Nesimden sonra artık kuruduğuna inandığım yaşlarımın aynı coşkuyla akabiliyor olmasına şaşırmıştım. Ve aslında hepsinin içinde halen Nesim'e duyduğum hasrete tuz basan bir parça olduğunun farkındaydım. Granados, Beyaz Saray'da konser verdiği için kendini İspanya'ya götürecek olan gemiyi kaçırmış ve Fransa'da Dieppe gidecek olan Sussex yolcu gemisine binmişti. Gemi batarken Granados can kurtarana bindirilenler arasındaydı. Ancak oturduğu sandaldan az ileride suyun içinde çabalamakta olan karısını görünce, hayatı boyunca su korkusu olmasına rağmen eşine yardımcı olmak üzere denize atlamış ve boğulmuştu. Daha kısa bir süre önce ruhuma yeni bir müzik kazandıran Granados, sevgili Amparo'suyla birlikte o hep korktuğu denizin derinliğinde son yolculuğunu tamamlamıştı. İşte Amerika doğrudan harbe henüz girmemiş olsa dahi gün yoktu ki bizlere harbin trajedilerini hatırlatmasın. Ama bu arada duyduğu üzüntünün boyutu ne olursa olsun herkesin hayata asılmak, daha farkında yaşamak gibi bir telaşı vardı. Belki de er geç savaşın kendilerinden uzak kalamayacağını hissetmek, insanları ellerinde kalan zamanı olabildiğince iyi yaşamaya, tadını çıkarmaya itiyordu. 1917 yılını karşıladığımız gece, aynı zamanda Bill'e güle güle anlamına geliyordu. Bill, New York Times'ın İstanbul muhabiri olarak görevlendirilmişti. Uzun zamandır delicesine özlediğim, çaresizlik ve merak içinde uzağında kaldığım güzel şehrime giden bir arkadaşımın olması, beni adeta kendim geri dönüyor gibi heyecanlandırmıştı. Aileme, evime yakınlaşacak, onlarla temasa geçebilecek birini tanıyor olmak beni deli gibi sevindirmişti. Shana'nın üzüntüsünü paylaşıp teselli vermeye çalışırken, bir taraftan da Bill'in geri geldiği zaman bana evimden getireceği haberlerin heyecanıyla sarılmıştım.
Ayrım sonu.